Hoş geldiniz, merhabalar. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz.
Merhaba.
İslam nasıl idare edilirdi diye soracağız eskiden. Ama şu andaki durumun bir tespitiyle isterseniz başlayalım. Şu anda İstanbul Valiliği vekaleten belediye başkanlığı görevini de yürütüyor. Eskiden böyle bir olay yaşanmış mıdır hiç geçmişte?
Şimdi İstanbul zaten tek parti devrinde İstanbul valisi, belediye başkanı ve aynı zamanda CHP il başkanı aynı kişiydi. O zaman yapılan seçimlerde çoklu seçim olmadığı için, yani hükümetin tespit ettiği namzetler seçildiği için zaten tam manasıyla bir seçim sayılmazdı. Kaldı ki 1950'ye kadar belediye reisini zaten encümen seçerdi. Encümen, halk encümeni seçiyor, belediye encümeni, belediye encümeni kendi arasından belediye reisini seçiyordu. Ama dediğim gibi çok zamanlar İstanbul'un valisi, belediye reisi ve CHP il başkanı aynı kişi olmuştur.
Bu seçimden önceki dönem için.
Evet.
Ama sonrasında
ama
hiç...
1950 sonrası artık belediye seçimleri tek dereceli olmuştur. Ve birden fazla namzet, yani partilerin namzetleri bu seçimlere girmiştir. Ve o zamandan bu zamana belediye seçimlerinin demokratik olduğunu söyleyebiliriz. 1925 öncesi belediye seçimleri yine demokratik seçimlerdi. Ve çok enteresan hadiselere sahne olurdu. Çünkü umumi seçimler belli aralıklarla olduğu ve mahalli çok alakadar etmediği için o kadar makes bulmazdı, reaksiyon doğurmazdı. Fakat belediye seçimlerinde bir beldenin umumiyetle birbirine rakip aileleri, yani rakip figürleri namzet olurlardı. Ve bu bir takım taraftarlığı gibi iki aile arasında husumet, bazen kavgalara, bazen ciddi cinayetlere yol açan bir çatışmaya, reaksiyona sebebiyet verirdi. Osmanlı Devleti zamanında, klasik devri anlatıyorum, belediye enteresan bir şekilde idare olunduğu gibi İstanbul'un idaresi diğer vilayetlerden farklıydı. İstanbul malum payitahttır, yani başşehirdir, makar hükümettir. Makar hükümette her zaman bütün dünyada böyledir, farklı bir şekilde idare olur. Mesela ne gibi? Osmanlı vilayetlerinin hepsinde vali vardır ama Osmanlı İstanbul'da vali yoktur. Burası valisiz bir vilayettir. Mesela İstanbul halkı mecburi askerlik getirildiği zaman bile askerlikten muaf idiler. Kendine mahsus bir takım imtiyazları ve mükellefiyetleri vardı İstanbul'un. Bunu daha önce konuşmuştuk. Baş şehirlerin farklı bir idare edilmesinin bazı zaruretler sebebiyle olduğunu söylemiştik. Şimdi İstanbul'un belediye teşkilatı da gene enteresan. İslam Osmanlı tarihine ait ananelerle tayin edilmiş. O da şu: kadılar tayin edildikleri yerde mahkeme reisidir. İnsanlar arasındaki ihtilafları hallederler. Bugünkü hakimler gibi.
İslam hukuku
çerçevesinde, kanunnameler çerçevesinde buna bakarlar. Ama kadıların bir vazifesi daha vardır. Kadılar bulundukları yerin aynı zamanda belediye reisidir. Yani İstanbul kadısı İstanbul'un belediye reisi olduğu gibi Bursa kadısı Bursa'nın, Menemen kadısı Menemen'in belediye reisidir.
Zor işler değil mi bunlar, yani ikisi çok bir arada yönetilmesi zor.
Çok zor işler ama şöyle düşünün, yani o zaman hukuki ihtilaflar bu kadar fazla değil. Kadılar öğlene kadar davalarla meşgul, öğleden sonra belediye işlerine bakıyorlar. Belediye işleri de şimdiki gibi karmaşık değil. Yani nedir kadıların vazifesi? Mesela kaldırımları işgal ediyor mu esnaf? Esnaf kaidelere ve standartlara uygun mal satıyor mu? Tartıları temiz mi, düzgün mü? Öte taraftan evler mesela lüzumsuz çıkma yapmış mı? Pis suyunu sokağa döküyor
ama
mu?
Ama bunlar, yani İstanbul'u düşünün, sokakları...
İstanbul için zor ama İstanbul'da zaten 4 tane belediye reisi var. Çünkü 4 kadı var. Eyüp kadısı var, Eyüp'ün belediye reisidir. İstanbul kadısı var, Nefsi İstanbul derler ona, yani Suriçi. Üsküdar kadısı var, Galata kadısı var. Zaten İstanbul bunlardan ibaret, diğerleri zaten köy. Ama büyük şehirlerde, İstanbul, Edirne, Şam, Bursa, Halep gibi büyük şehirlerde kadıların naipleri var. Naip, vekil, yardımcı demektir. Bazen kadının yerine geçer, dava dinler, bab naibi derler ona. Bazen kadı efendinin farklı işlerini görür. Mesela gece naibi vardır. Gece olan hadiselerde kadı efendi evinde uyuyor. Ama gece bir hadise olmuş.
Acil.
Ona gece naibi bakar. Başka kapan naibi var. İstanbul için mevzu bahis bu. Başka şehirlerinde bazılarında var. Şehirlere dışarıdan şey geliyor. Gıda geliyor, mal geliyor. Bu malın bir kere kara borsa olmaması lazım. İnhisar olmaması lazım. Esnafa müsavi, eşit dağıt... Yani eşit derken herkese istediği kadar dağıtılması lazım. Bunu tek kişi gelir toplarsa...
Tekel olur.
Tekel olur, pahalılık olur. Onu istemiyor devlet. Bunun için kapanağa gelir önce.
Gümrük.
Gümrük. Burada indirilir. Varsa gümrük vergileri ödenir. Ondan sonra esnafa tevzi edilir bu mal. Hı hı.
Esnaf da zaten bekler malını orada değil mi?
Bekler. Un kapanı mesela ismi bugün hala yaşıyor. Eskiden şimdiki Galata Köprüsü'nün olduğu yerde yağ kapanıydı. Yani en mühim iki ihtiyaç un ve yağ malumunuz şehrin. Ama başka şeyler de var. Koyun da geliyor mesela. Romanya'dan koyun geliyor, pirinç geliyor ama bu ikisi çok meşhur. Bu köprülerden giriş yapması mecburi. Mesela Boğaz'da demir atayım. Kayıklarla Büyükdere'ye taşıyalım. Oradan öküz arabalarıyla bu yasak. Eğer bu tespit edilirse cezası çok ağır. Yani şehre giriş noktaları dışında mal girmesi,
istiyor, değil mi?
Hatta adam girmesi de yasak. Adam girmesi de ancak belli noktalardan girecek.
Zaten köprüler ve kapılar girişin daraltıldığı, evet, ve kontrol yerde. Edildiği yerler.
Ya Küçükçekmece'den gireceksiniz ya Bostancı'dan, farklı bir yerden İstanbul'a giremezsiniz. Girdiğiniz zaman eğer yakalanırsanız nereden girdiniz siz? Rastgele. Bunun
o da girişte
var.
Bir şimdiki pasaport, evet, kontrolü pasaport gibi bir
kim
kontrol.
Kim girdi kim
mı?
Çıktı şehri bilmek istiyor. Yani şehrin çünkü asayişi, sağlığı, iaşesi çok mühim. Yani gıda yeterli olacak, asayiş kafi olacak ve sağlık hizmetleri. Bunun için şehirlerin büyümesi pek istenmez.
Planlanabilir olmasını,
evet,
istiyor değil mi?
Yani bu şehir ancak bu kadar nüfusu kaldırır.
Bir de tabii şimdi bu tür noktalarda şikayet olması, hizmet alınacak yer yok. İşte ne bileyim, yağ, ete ihtiyacınız, una ihtiyacınız varsa bunu gidip ya Bursa'ya gideyim, arabaya bineyim, Bursa'dan alayım da geleyim diye
o zamanın
şartlarında bir durum
yok. Mümkün değil, evet.
Dolayısıyla aslında yerel yönetimin ya da, evet, devletin bunu sağlıyor olması lazım, hele de başkentte. Evet. Çünkü sağlanamadığı zaman ciddi İsyanlar.
Tabii problemler, halk bu buhran, devletin çıkıyor. Vazifesi bu. Onun için bilhassa İstanbul'da ama bütün şehirlerde böyle, biliyorsunuz kale sistemi vardır. Şehirler kalenin içindedir. Sabah kapılar açılır, gece kapanır. Ama tabii şehir büyüyünce kalenin dibinde de evler olur, banliyöler. Sonra ileride varoşlar, tamam, ama umumiyetle şehrin nüfusu bellidir. Kim nerede oturuyor, hangi mahallede kimler yaşıyor bellidir. Yani o şehrin idarecisi, ki kadı bu, bunu kontrol eder devamlı. Hı hı. Uygunsuz kimseler var mı yok mu? Bu adam nereye gidiyor? Bu kim? Ne yapar?
Bir de tabii iki gücün aynı kişide toplanmış olması, anında o kişiye müdahale,
tabii,
edilebilmesi
çünkü
anlamında.
Çünkü birazdan söyleyeceğim, polis de ona bağlı. Hı hı. Yani o şeydeki
yani
subaşı.
Bir denetimi yaparken yanında,
evet,
polis de
var. Polisi var. Yanında, hı hı, vazifeli polis. Anında infaz ediyor. Anında ceza veriyor. Mesela baktık ki tartılar bozuk. Anında ceza veriyor. Çünkü o bekleme olmaz. Yani esnaf cezalarının derhal tatbiki lazım.
Şimdi bir parantez açalım burada. İşte çok tartışılan konulardan biri. Diyelim ki terazide bir hile yapmış, sahtekarlık yapmış. Hemen falakaya yatırılmış kişi.
Evet.
Çok tartışılıyor. İşte yargılanmadan hemen ceza veriliyor.
Kadın olduğu yer yargılama
işte,
demek.
İşte bunu bilmediği için insanlar, evet, aslında söylüyorlar. Evet. Biraz daha sistemi anlamak lazım. Belki de işin hızlı yürümesi. Evet. Hani geç gelen adalet, evet, adalet değildir cümlesi de var ya bir yandan. İşin hızlı yürümesi buradan kaynaklanıyor.
Şimdi efendim kadıların vazifesi iki türlü. Bir nizalı muhakeme, bir nizasız muhakeme. Nizalı muhakeme ne? Bir adam geliyor diyor ki ben filancadan davacıyım. O zaman onu getirmeden davaya bakamaz, hüküm veremez.
İkisini de dinleyecek.
Dinleyecek. Delillerini ibraz edecek. Birine karar verecek. Bu böyle bir şey değil.
Şimdiki mahkemelere yakın bir durum bu.
Evet, gittiniz kadı efendi, vekaletname çıkarıyorsunuz. Bunun nizası yok. Evlilik vesikası çıkarıyorsunuz. Bunun nizası yok. Bu tek taraflı, noter gibi. Bir de kadı efendilerin siyaset vazifesi var. Çarşıda geziyor. Tartıya bakıyor. Oo, altına alçı yapıştırmış kefenin. Bu niye alamettir? Yani bir esnafın kefelerden bir tanesinin altına alçı yapıştırması neye alamettir? Ağır gelsin diye. Bunu yargılaması ne olur? Sabit oldu mu? Oldu, tamam.
Suç.
Evet. Yani bunu niye yaptı mı diye soracak şeye, esnafa. Gerekçen ne mi diye soracak.
Zaten kendi gibi tespit etmiş.
Tespit etmiş. Orada ona hemen ceza veriyorlar işte. Ceza bu. Burada yargılama zaten yapılmış.
Yani
veren
biz seni,
kadı.
Biz seni kadıya şikayet edelim diye bir durum yok. Çünkü
yok,
zaten tespiti yapan.
Bunu hatta Osmanlılar'da şöyle bir sistem var. Yani polislere de bırakmamış çok fazla bunu. Kadılara bırakmış.
Biraz tarafsızlık mı?
Evet, kadıların daha tarafsız. Bu ama Avrupa'da da böyledir. Avrupa'da da pek çok şehirlerde kadıların aynı zamanda kadı değil, hakimlerin aynı zamanda belediye işlerini yaptığını görüyoruz. Demek ki bu Orta Çağ ve Yeni Çağ da aslında dünyada, yani, yaygın. Belki de Müslümanlardan öğrendiler. Nitekim bazı yazarlar diyor ki Avrupa'da hakimlerin belediye işlerinde yürütmesi Endülüs vasıtasıyla ortaya çıkmış bir hadisedir. Nitekim Endülüs'te Alcade, bugün şeyde hala belediye başkanına İspanya'da Alcade derler. El Kadı maniden geliyor. Bundan bu tesirlidir. Şimdi kadı efendinin mühim işlerinden bir tanesi esnafı teftiş. Çok, yani mal standardı uygun mu, hilekarlık var mı, halkın şikayet. Mesela pazarda günün belli zamanları pazarda geziyor, kol gezmek derler
şimdiki
buna.
Şimdiki zabıtanın yaptığı ya da belediye gibi, başkanının yaptığı gibi.
Halk şikayetlerini ona arz ediyorlar. Mesela evler, çıkma var mı? Evin yıkılmaya yüz tutmuş duvarı var. Yıkmıyor adam. Sıvası dökülmüş, milletin tepesine dökülüyor. Veya suyu yola akıyor. Bunların hepsine kadı efendi teftiş ederek bakar. Tabii şehir büyüdükçe, küçük çocuklar var mı? Vasisi var mı çocukların? Çocukların malları ne oluyor? Onun bunun yanında ona da kadı efendi bakar. Hayır, ona da tespit eder. Anne babası yok çocuk. Anne babası olmayan çocuk. Camilerin imamı var mı? Müezzini var mı? Camilerde ezan okunuyor. Bunlara da o bakar. Yani vakıflar ne alemde? Çeşmelerden su akmıyor. Yalak bunlara hep kadı efendi nezaret eder. Şimdi ve kadılar müstakildir. Direkt padişaha bağlıdır. Valiye falan değil. Direkt oraya yazı yazar. Bu mühim. Yani istiklal cihetiyle. Yani valiler kadılara emir veremez. Oranın bir de valisi var.
Ayrıca valisi
kaymakamı.
Var.
O kadılara emir veremez. Hayır, kadı müstakil bir vazifelidir. Şimdi şehirler büyüdükçe dedim, kadılar bunu tek başına yapamazlar İstanbul gibi. Naipleri var. İşte gece naibi var. O adli işlere bakar. Bab naibi var. O adli işlere bakar. Kapan naipleri var. İşte bu kapan naipleri şehre giren zahireyi kontrol eder ve tevziine bakar. Ayak naibi var. Kadıyla beraber çarşıda gezerler. Sokaklarda gezerler, teftiş ederler. Bazen kadı gidemez, ayak naibi bunları teftiş eder, rapor verirler. Efendim, filanca yerin sokağına şu evlerden şey akıyor. Hatta vazife verilmişse kendisi bizzat müdahale eder, o eve ceza yazar. Evi ikaz eder. İki gün içinde kaldırmadığın takdirde cezası var der. Kaldırmazsa cezalandırır. Hem para hem dayak hem cezası verir. Evet, vazifesi bu çünkü. Bunun gibi şehre giren ve çıkan yolların muntazam olması lazım. Köprülerin muntazam olması lazım. Eğer ordu oradan geçecekse kadı efendinin ordunun konaklayacağı yerleri, geçiş yerlerini önceden hazır etmesi lazım.
Sosyal hayata dair pek çok sorumluluğu var
evet,
aslına bakarsanız.
Evet, yani kadı dediğim belediye başkanının çok vazifesi var. Şimdi İstanbul için ayrı bir müessese var. O da Çarşamba Divanı. Şimdi dedik ki İstanbul'un valisi yok. İstanbul'dan sadrazam mesuldür. Sadrazam İstanbul'un mesulüdür. Ama sadrazam bu işte çok uğraşamadığı için Umvetto'nun ketüdası yani bugünkü başbakanlık müsteşarı İstanbul'un aynı zamanda valisi gibidir ama valisi değildir. Yani vali salahiyetlerine haiz değildir. Sadece hükümetle bu irtibatı temin eder. Sadrazam her çarşamba günü İstanbul'un 4 kadısıyla toplantı yapar. Suriçi kadısı, Eyüp, Galata ve Üsküdar kadısıyla. İstanbul'un meselelerini konuşurlar. İstanbul'un iaşesi, asayişi, sağlığı, karantina, hastalık çıktı mesela. Hemen oraya karantina tatbik eder. Doktor celbettirir. Yangın çıktı. Bununla alakalı tedbirler alır. Su kuyuları hazırlar, sarnıçlar hazırlar. Bunlar hep kadı efendinin, belediyenin vazifesidir. İslam devletlerinde muhtesip diye bir vazifeli var. Muhtesip. Bu aslında bugün tam belediye reisinin veya zabıta müdürünün işini yapıyor. Osmanlılar'da da bu kadı efendinin naibidir. Sultan Mahmut ayrı bir müessese kurdu. Kadılardan bu vazifeyi aldı. Ayrı bir vazifeli kurdu. Buna ihtisap ağası dedi. Bugünkü tam belediye başkanı işini yapıyor.
Yavaş yavaş.
Sonradan adı Şehremini oldu onun. Ve Cumhuriyet'in ilanına kadar Şehremaneti belediye, Şehremini ise belediye reisi manasında kullanılıyordu. Şimdi Sadrazam İstanbul'un 4 kadısıyla toplanıp ne yapıyor? Bu 4 tane kadı her biri kendi beldelerinde olan problemleri sadrazam anlatıyorlar ve bu toplantıdan sonra bu sabah başlıyor toplantı namazda öğlene kadar devam ediyor. Bugünkü İstanbul Belediye Meclisi toplantısı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ondan sonra kol geziyorlar. Kol gezmek bugün dilimizde karakol olarak tabir ediyor. Kolcu
teftişe
olarak.
Çıkıyor.
Teftiş demek. Devriyeye çıkmak. Bunlarla herhangi bir çarşıyı, herhangi bir mahalleyi teftişe çıkıyorlar. Hiç kimse önceden bilmiyor buranın neresi
birlikte
olduğunu.
Birlikte karar veriyorlar,
evet.
Yola çıkıyorlar.
Tabii sadrazam yanında 4 tane kadı.
O mahalle için.
Ve o mahallede bu dikkate değer bir hadise. Onun için herkes ne zaman nerenin teftiş edileceğini bilmediği için müteakkız olmak mecburiyetindedir. Hele sadrazamın devre çıktığı yerde bir problem varsa o problem daha ağır bir cezaya sebebiyet verebilir. Onun için esnaf ayağını her zaman denk kalır. Onun için Osmanlılar'da esnaf arasında ciddi bir ahlak teşekkül etmiştir. Günümüzde bile oturmuş esnafta mesela sahtekarlık göremezsiniz. Oturmuş esnaf için söylüyorum. Hı hı. Yani türediler için değil. Yani inanılmaz derecede ahlaklı davranırlar. Gerek kendi aralarında gerek müşteriye karşı. Yani müşteriyi kandırmak, para üstü böyle şeylerde hayret edersiniz. İmkanı olduğu halde yapmaz. Neden? Çünkü ta Osmanlılardan beri gelen gerek bu işin tasavvufla bağlı olan ahilik kısmından. Hı-hı. Gerek Osmanlılar'daki bu ciddi müesseseleşmeden gelen bir esnaf var. Ben pazarcılarda bile görüyorum
evet.
onu.
Eski pazarcılar.
Eski pazarcılar. Şimdi türediler müstesna ama eski pazarcılar bile bakıyorsunuz eksik tartmamakta. Hatta fazla
bir iki
tartmakta.
Tane değil mi atmak?
Para üstünü mutlaka tam vermekte. Yanlış vermişse sizi arayıp bulup.
Ya da bir sonraki hafta
vermekte aynı hassasiyeti gösteriyorlar. Bu enteresandır. Yani cemiyet ne kadar tefessüh ederse etsin demek ki eski kurulan sistem bir müddet daha tesirini devam ettiriyor.
Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul eskiden nasıl yönetilirdi dedik. Osmanlı'ya gittik. İstanbul'un özel bir yeri olduğunu, İstanbul'un aslında yöneticisinin sadrazamın kendisi olduğunu ve dört kadıyla İstanbul'u yönettiğini, sonrasında yeni sistemlerle yeni görevler eklendiğini ve şimdiki belediye başkanlığına adım adım gelindiğini konuştuk.
Evet, İstanbul efendisi derler şeye, kadıya. Yani halk arasındaki tabiri budur. İstanbul efendisi. Hatta böyle bir tiyatro eseri vardı İstanbul Efendisi diye zannediyorum 8. Ahmet Nuri'nin bir tiyatro eseridir. Veya Musahipzade Celen emin değilim. Bu çok oynamıştı benim çocukluğumda İstanbul Efendisi. Bu İstanbul Kadısı o zamanki bürokraside itibarlı bir kimse. Bütün kadılar öyle. Hele zaten küçük bir yerdeyse kadıdan daha yüksek birisi yok zaten. Vali var sadece. Onların aralarında da hiyerarşi yok. Yani valinin bir altında kadı yok.
Yan yanalar.
Yan yanalar aslında. Yani evet vali tamam yüksek salahiyetlerle mücehhez ama kadı onun memuru değil. Yani o direkt sadrazama bağlı. Bu enteresan. Bu tabii kadılara bir rahatlık, bir otorite veriyor. Ve kadılar padişah tarafından doğrudan tayin ediliyor. Padişahın oradaki naibi, vekilidir onlar. İki senelik vazife yapıyorlar. İki sene sonra işi bitip dönüyor. Vali daha uzun kalabilir. Hı hı. Kadılar iki yıllığına giderler. Yani halkla iç içli dışlı olmasın. Çok fazla
çıkar ilişkisi doğmasın.
Doğmasın veya biraz da başkalarına da yer sıra gelsin. Veya biraz gitsin teorik çalışmalar da yürüsün. Çünkü aynı zamanda mahkemeye bakıyor. Yani sadece belediye üyesi değil. Ama belediye işleri ciddi işlerdir. Mesuliyetli işlerdir. Yani İznik Kadısı'nın idamı Osmanlı tarihinde bir ilktir. Sultan 4. Murat tarafından. İlk defa bir kadı idam edilmiştir. Bağdat seferine giderken yolların yapılmadığını görünce,
yani ordunun geçmesine hazırlanmadığını
görünce, kadının vazifesi bu. Diyeceksin normal zamanda belki böyle ağır bir cezaya çarptırılmazdı ama sefer olduğu için ve seferin gecikmesine sebep olduğu için İznik Kadısı idam edilmiştir. Bu o zaman çok büyük bir infial doğurmuştur Sultan 4. Murat'a karşı. Ve Sultan 4. Murat aleyhine içinde Şeyhülislam'ın da olduğu ilmiye sınıfı bir darbe teşebbüsü.
Ama yapmasanız da bu sefer görevini takip etmeyen ya da gerekli cezayı vermeyen
i̇şte,
padişah oluyorsunuz.
İşte öyle oluyor. Sert olunca sevilmiyor. Nitekim işte ilmiye o zaman bir darbe teşebbüsü yaptılar. Kösem Sultan bunu haber aldı. Casusları vasıtasıyla hemen oğluna haber verdi. Oğlu dönüşte o Şeyhülislam'ı azletti. İlk defa Osmanlı tarihinde bir Şeyhülislam azlediliyor. Bunun da kalmadı sürgüne gönderdi. Ondan sonra hadisenin tafsilatını öğrenince
baktık
ki...
Peki dine uygun değil miydi bu idam? Yani bir fetva gerektirir miydi?
Şimdi şöyle, İslamiyet'te idam cezasının verileceği haller bellidir. Bunlardan dört tanesi zaten kanuni cezalardı. İşte evlilerin zinası, yol kesmek, dinden dönmek ve adam öldürmek kasıtlı. Beşincisi, hükümdara tanınmış bir salahiyet. Millet için, cemiyet için zararlı şahıslar kimdir onlar? Çocuk kaçıranlar, çocuk tacizcileri... Hırsızlığı,
idam cezası
hırsızlığı adet haline getirenler. Bir kere devamlı çalıyor. Veya insanları idam cezası almayacak şekilde öldürüyor. Hür insanları köle diyesi. Yani artık cemiyet için zararlı olmuş, ortadan kalkması gereken kimseler var. İbret için bunlar idam edilirler. İşte bu da devlet adamlarının idamı da böyle. Şimdi adam orduyla bir yere gitmiş ama bir ihmali veya bir yanlışlığı sebebiyle pek çok asker ölmüş, kale kaybedilmiş, savaş kaybedilmiş. Bunun idam edilmesi icap ediyor ki diğerlerine ibret olsun. İdam edilmez herkes ne der? Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor der. Bu devlet idaresi böyle. Şimdi kadıyı da zaten Sultan 4. Murat sert. Bir de zaten bir kargaşa devrinden sonra tahta çıkmış. Yani ağabeyi tahttan indirilmiş, öldürülmüş. Yani birkaç böyle bir ortamda en ufak bir şeyi, gevşekliği kabul etmiyor. Ben ordumla sefere gideceğim. Önceden İznik Kadısı'na haber verilecek. Yollar hazırlansın. İznik Kadısı hiçbir mazereti olmadan lakaytlığından yapmayacak. Bunun cezası idamdır diyor. Siyaseten katil.
Bir açıklaması biz işin, yok bunun.
Şey bu. Resmi açıklama bu. Ha, bu adildi değildi. Hakikaten böyleydi. Biz bunu bilemiyoruz.
Şeyhülislam'ı karşısına aldığına göre. Şeyhülislam'ın
karşısına aldı ama Şeyhülislam o zamana kadar böyle bir şey alışılmadığı için hiç ilmiye sınıfı hiçbir zaman bir ceza görmemişti. Fakat Sultan 4. Murat'ın gazabından Şeyhülislam da kurtulamadı. Azledildi. Bu bir ilk. Sürgün edildi. Bu bir ilk. Ondan sonra Sultan 4. Murat İstanbul'a döndüğünde hadisenin tafsilatını öğrenince Şeyhülislam'ın bu işte daha fazla suçlu olduğunu öğrendi ve derhal emir verdi. Şeyhülislam idam edildi. İlk Şeyhülislam idamıdır. Yani hadisedeki rolü yani sürgünde kalmadı. Hemen haber verdi. Gemiyi kıyıya çektiler ve Şeyhülislam'ı idam ettiler. Yani bu belediye işlerinin ne kadar emniyetli olduğunu hele harp fevkalade hallerde ne kadar emniyetli olduğunu gösteriyor. Yani bunu normal karşılamak lazım. 1640'lı yıllardan 30'lu yıllardan bahsediyoruz. Şimdi belediye reisinin kadı padişah tarafından tayin edileceği arkası sağlam. Arkası sağlamdan kastım şu. Kimseye vallahi yok. Bir de ilmiye sınıfının kendine mahsus sınıf şuurunu taşıdığı için öyle rüşvet müşvet yolsuzluk bunlar da zor oluyor. Neden? Her insan yolsuzluğa meyillidir ama kadıların kendince belli bir haysiyeti var. Eğer kadı böyle bir şeyle şaibelenirse mesleğini kaybeder. Bir kadı mesleğini kaybedince ne yapacak? Limon mu satacak? İçindeki sınıf onu atıyor içinden. Orta çağ ve yeni çağda bütün dünyada böyledir. Bizde de böyle. Sınıf çok mühimdir. Şimdi bile insanlar ait olduğu sınıfından tard edilmeyi istemezler.
Tabii bir yerde memur olarak çalışın, başka bir yerde sıfırdan başlamazsınız.
Her cihetle yani sadece iş değil, sosyal hayatınızı da kaybetmeyi göze alamaz insanlar. Evet. O zaman bu bir otokontrol hasıl ediyordu.
Mahalle ama, baskısı dediğimiz
mahalle baskısı. Bu. Ama işleri zordu. Belediye reisinin işleri hakikaten zordu. İstanbul gibi yerlerde bu daha da zordu. İşte bu zorluklar naipler vasıtasıyla çözülmüştür. Vekiller vasıtasıyla.
İyi bir ekip var yani İyi bir ekip aslında. Var.
Kadıların maaşı yoktur. Kadılar baktıkları davalardan ücret alırlar. Fakat İstanbul kadısı gibi büyük kadıların masrafları çok olduğu için işte naiplere verdikleri onlara ayrıca arpalık adıyla bir tahsisat, ödenek verilir. Maaş demeyelim buna. Çünkü bitince vazifesi o kesilir.
Şimdi burada bir parantez açmamız lazım. Maaşları yok, baktıkları davadan alıyorlar. Evet. Bu bir şaibe meselesi. Hala baktığımız zaman mesela para alıyormuş gibi algılanıyor, rüşvet alıyormuş gibi algılanıyor. Halbuki Osmanlı'da sadece kadıların değil pek çok devlet görevlisinin aslında maaşı yok.
Evet.
Ama onunla beraber göreve gelen ve onunla beraber görevden ayrılan bir ekibi var.
Onların maaşı o veriyor.
Maaşı kadı veriyor. Ya
kadı
da
veriyor. Evet, kadının katibi, mübaşir, muhsır kim varsa yanında onların maaşını kadı efendi veriyor. Bu usul dava açan herkes para yatırıyor 25 akçe. Kaybederse bunu davacı kaybeden ödüyor. Ama dava açmak için bu lazım. İşte bu kadı efendiye ve yanındakilere. Tabii bunun meblağı azsa o zaman kadı efendinin eli dar oluyor. Eli dar bir insanın da bu gibi işleri yapması mümkün olmadığı için bunlara tahsisat veriliyor. İlave tahsisat. Makam tahsisatı. Yani şahsa değil. Ayrıldığı zaman bu gidiyor. Şimdi bu iş Osmanlılarda yani kadılar aynı zamanda belediye reisi İstanbul efendisi aynı zamanda belediye reisi, aynı zamanda polisin amiri, dolaylı amiri. Polisin iki türlü. Bir, kadıların verdiği vazifeleri icrada polisin vazifesi var. Bir de normal polisler Yeniçeri Ocağı'na bağlı. Bir de o ayrı. Asayiş, inzibat. Bu şekilde vazifesi var. İstihbarat vazifelileri var. Bunlar hepsi, zabıta vazife hepsi kadı efendiye bağlı. Ona rapor veriyorlar. Bu bayağı bir iş. Bu hadise Sultan II. Mahmut devrine kadar devam etti. Sultan II. Mahmut Osmanlı Devleti'nin ıslahçı padişahıdır. Bununla zaten tanınıyor. Ve Osmanlı Devleti'nin cihazında aksadığını düşündüğü yerlerde bir takım ıslahatlar yaptı. Onlardan bir tanesi şuydu. Dedi ki adaletle, adliye ile idare bir arada olmamalı. Bu zaten Hazreti Ömer devrinde ayrılmıştı ama belediye işlerinin kadılarda olması buna zarar veriyor, halel veriyor. Dedi ki ben ayrı bir belediye dairesi kuracağım. Belediye işlerini oraya vereceğim. Ki bunun adı ihtisap ağasıdır. Sonra İslam tarihinde muhtesibin karşılığı. Sonra bunun adı şehrimin olmuştur. Kadılar sadece ve sadece davalarla, adli işlerle vazifelendirsin. Bizdeki bir Şeyhülislam'ı da kabineye almıştır. Bu Sultan Mahmut devrindeki bir reform. Yani şöyle diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nde modern manada belediye Sultan II. Mahmut devrinde kuruldu. 1829 senesinde. İlk belediye İstanbul'da kuruldu. İhtisap ağası vazifelendirildi. Bu ihtisap ağası çok meşhurdu. İlk ihtisap ağası Osmanlı Devleti'nin, yani Cumhuriyet İstanbul'un belediye reisi Osman Ağa. Bunun çok hikayeleri anlatılır. Sert bir ihtisap ağası ama aynı zamanda da işinin ehli. Bir gün kara gümrükten çıkıyor, Edirne kapıyı teftiş ediyor. Şimdi İstanbul'un etrafı sur. O zaman bu surlar aktif. Kapıların kapıları var. Kış akşam kapanıyor, sabah açılıyor. Köylüler dışarıda bekliyorlar. Sabah kapılar açılınca mallarını içeriye sokuyorlar. İşte belli yerlerde onlara pazar yerleri var. Belli yerlerde mal tevzi ediyor. Bunların hepsi kayıtlı, kuyutlu. Sonra çıkıyorlar. O Edirne kapının girişi bugün bile öyle bir geniş meydan gibidir. Orada bekliyorlar bir müddet sonra şehre tevzi ediyorlar getirdikleri malları. İstanbul'un etrafı bostandır. Osmanlılar da bütün şehirlerin etrafının sebze meyve bahçesi olmasına emniyet verilmiştir. Çünkü İhtiyacı sebze karşılığı. Ve meyvenin taşınması çok zor şimdiki gibi de olmadığı için o şehrin ihtiyacını karşılayacak sebze meyve onun etrafında ekilir ve biçilir. Bu da bir sistem. Bugün bile İstanbul'un sur dibinde hala bostanların olması işte bu ananenin tesiriyle.
Medikule'de öyle.
Yani Silivri'ye kadar, Çatalca'ya kadar olan mıntıka, burada da Kartal'a, Pendik'e kadar olan mıntıka İstanbul'u beslerdi eskiden. Bu güzel bir sistemdi. Evet. Bugün için de öyledir. Onun için sebze meyve fiyatları niye pahalı?
Tabii nakliye en azından maliyet.
Adam diyor ki yani bu diyor domatesi siz üretiyorsunuz diyor. Buna niye böyle? Dolarla ne alakası? Ne alakası olur mu? Antalya'dan bu benzinle geliyor. Benzini dolarla alıyorsunuz. Sizin memleketinizde şey yok ki. Petrol benzin. Yok ki. İster istemez yabancı girdiler buna karışıyor. Etki. Halbuki şehrin etrafında olsa çok daha... Bu sistem bu şekilde kurulmuştu.
Tahta arabalarla, at arabalarıyla, küfelerle. At arabalarıyla,
küfelerle. Her köylünün küfesi var, merkebi var. İki küfeyi koyuyor, içine o günlük dolduruyor, getiriyor, satıyor. Ertesi gün tekrar geliyor, yakın köylüleri söylüyorum. Gene böyle bir köylü gelmiş, sırtı küfeli eşeğini sur dibinde, orada otlar var, bağlamış. Kendi bir kahvede oturmuş, istirahat ediyor. Şimdi köyünden geldi ya, şimdiki bir de yürüyerek geldi tabii. Osman Ağa bakmış ki orada güneşin alnında bir eşek bekliyor, sırtında küfe. Bunun sahibini bulun, getiriyor. Bakıyor bir köylü orada kahvede oturuyor. Hoş geldin efendi diyor. Sen nereden geldin? Filanca köy. İsmin ne? Filanca. Ne zaman diyor geldi? Valla bir 20-25 dakika oldu efendim diyor. Öyle mi diyor? Yıkın bunu diyor. Eşeğin yerine küfeleri sırtına koyun. 25 dakika güneşin alnında bekleyecek diyor. Sanki eşeğe böyle sırtına yükü indirmesi lazım. Beklersin. Pazarda geziyor. Tavuk satıcısına diyor ki. Kursağını yokluyor tavuğun. Sen diyor bu diyor tavuk şey.
Aç.
Sen bunu nasıl diyor satarsın bu kadar şey. Sen bir de benim kursağımı yokla diyor şey. Osman abi şey diyemiyor. Mesela ters hayvan taşımaya falan müdahale ederlerdi. Hayvanların ters taşıması yasaktı.
Tabii ki değil mi? Şu anda da bakıyorsunuz mesela köylerde denk geldiğinizde ters taşıyorlar.
Ters taşıyor. Onu eski köy, akıllı köylü koltuğunda taşırdı. Tavuk iki tane tavuğu bir koluna alır böyle. Öyle taşırdı. Hiçbir zaman baş aşağı taşımadı. Cahil insanlar taşıyorlar. O işkencedir hayvana.
Tabii.
Belediyede şunu da söyleyelim. İyi lafı geldi. Dünyada bilinen en eski belediye nizamnamesi Fatih Sultan Mehmet zamanında çıkarılmış. Onun oğlu Sultan II. Bayezid bunu inkişaf ettirerek mükemmel bir ihtisap nizamnamesi meydana getirmiş. İşte sokağa tükürmek ceza. Sokağa tükürenlere karşı belediye ne yapacak? Kül dökülü şey döküyor o tükürüklere.
Hastalık için yayılmasın. Hatta vakıflar.
Hususi vazifeliler var ve vakıflar var. Sokağa tükürenlere izalesi için. Hayvanların satışı, hayvanların bakımı, hayvanların yemlenmesi. Evler, yollar, yolların yapımı, yolların genişliği, darlığı, evlerin yüksekliği, darlığı, boyaları, sıvaları. Ya bunların hepsi bu işte.
Şimdiki gibi düzensiz değil.
Değil, yani. Değil. Gene oluyor düzensizlik çünkü eski bir şehirdesiniz ama mümkün mertebe bu sistemi kurmaya çalışmış.
Ve bu sistemde de çok da böyle insanlara iltimas geçilmemiş.
Geçilmiyor çünkü göz önünde olan bir şey. Yani bu sizin hem itibarınıza hem makamınıza mal olabilir.
Mimar Sinan'la ilgili anlatılan evet. Meşhur hikayedir. Yani kendi evine su
alamamış,
getirememiş
evet. Bu nizamname zaten o Kanuni Sultan Süleyman apayrı bir şey. Kanuni'ye kanuni niye deniyor? Kanun yaptığı için. Hayır kanun daha önce de yapılmış. Kanuna riayette onun gibisi yok. Yani şunu diyebilirdi ki sen mimarsın şehre su getirdin. Sana ben iltimas ediyorum evine. Şu kadar masura su bağlayabilirsin. Bağlatmadı. Çünkü o zaman evlere su bağlamak yasaktı. İstanbul'un suyu mahdut olduğu için sular getiriliyor, umumi çeşmelere bağlanıyor. İşte bu çeşmelerin temizlenmesi de belediyenin vazifesi. Belediyenin adamları var, su yolcular, adı su yolcu. Her sene baharda yapraklar düşüyor, onu temizliyorlar, su yolları açık çünkü. Ki
tıkanmasın ve kirlenmesin.
Kirlenmesin. Bu bir iştir yani. Hatta halktan gönüllü olarak bu işe katılanlar var. Nasıl itfaiyeciler var gönüllü, yangın söndürelim, sevap kazanalım diye. Çünkü su çok sevap ya, insanları sulamak. Ben çeşme yaptıracak param yok. Ne yapayım o zaman? Su yolu temizliyim bir adam. Belediye müracaat ediyor. Bugün su yolu temizlenecek. Haydi alıyor adam küreği eline, gidiyor su yolu temizlemeye o gün. Hayrına. Böyle enteresan işler var. Su yolculuk. Şimdi bu da kadıların vazifesi. İhtisap ağası Osman Bey'den sonra da ihtisap ağaları gelmiş. Sonra buranın adı şehre emaneti olmuştur. Şehrin emini, şehir emini, şehrin güvenerek teslim edildiği kimse emanet manasına geliyor. Emanet edildiği kişi. Daha sonra Sultan Aziz devrinde Avrupa'yı bir şekilde belediye teşkilatı kuruldu. Fransa, Paris örneği alındı. Paris bölgelere ayrılmış. İstanbul için söylüyorum bunu. İstanbul çeşitli, işte 6. bölge, 5. bölge, 1. bölge ve ilk pilot bölge Beyoğlu. 6. daireyi belediye, bu belediye binası yapıldı. Aynı Avrupa'yı bir şekilde belediye teşkilatı kuruldu. Bugün hala o teşkilat devam etmektedir. Şu anda bizdeki belediye teşkilatı o zamandan kalmadır.
Kurumlarıyla beraber
bütün
mi?
Bütün kurumlarıyla beraber. Hı hı. Ama belediye reisi o zaman hükümet tarafından tayin ediliyor. Farkı bu. Meşrutiyetten sonra belediye reisi seçimle gelmiş ama anlattığım gibi encümen tarafından seçiliyor. Halk encümeni seçiyor. Encümen kendi içinden belediye reisini seçiyor. Bu 1950'ye kadar devam etti. 1950'den sonra belediye reisi umumi seçimle seçilmeye başlandı ki hala konuşuluyor. Belediye kanununda da hüküm var. Belediye reisinin seçimle gelme mecburiyeti yok. Yani hükümet tayin de edebilir.
Şu anda evet, da.
Ben zaten bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Encümenin seçimle gelmesi, belediye reisinin hükümet tarafından tayin edilmesi. Yani hükümetle gelmeli, hükümetle gitmelidir diye düşünüyorum bütün belediye reislerinin.
Bu kanunla bunu engelleyin. Çünkü bir icra noktası.
Evet.
Dolayısıyla bir hizmet bekliyorsunuz ve bazen hükümetle...
Bazen değil, her zaman.
Geçmişte de bunun örnekleri
her zaman, çok yaşandı. Her zaman belediye ile hükümet arasında bir çekişme yaşanıyor. Ve bundan kim zarar görüyor? Halk zarar görüyor. Tahsisat alamıyor. Yani bunu düşünerek ben bunu söylüyorum.
En azından bahaneler de ortadan evet. kalkacaktır. Evet. Bunu bahane gösterenler evet. de olabilir.
Tabii. Ama encümeni halkın seçmesi ve kritik kararların encümende alınması en azından işi daha demokratik ve halkın katılımını sağlayan, halkın meselelerini aktüel bir şekilde belediyeye aktarmalarına yardımcı olacaktır.
İyi seçilmiş bir belediye meclisi, doğru evet. kişilerden kurulmuş bir belediye meclisi, belediye başkanı üzerine de ciddi bir...
Evet, Osmanlı'da böyleydi, evet ciddiydi. Encümen o zaman çok ciddiydi. Yani çünkü encümen rastgele kişilerden teşekkür etmiyordu o zaman. Hakikaten halk arasında hatırlı kimselerden teşekkür ediyordu. Osmanlı Devleti devrini böylece kapattı. Cumhuriyet bu sistemi aynen aldı ve devam ettirdi. Yani Cumhuriyet devrindeki belediye sistemi kanunuyla beraber Osmanlı'dan kalmadı. Sonra yeni belediye kanunu yapıldı ama eski belediye kanunu biraz inkişaf ettirilmiş haliydi. Bu devirde belediye reisleri her ne kadar hükümetin ajanları, ajandan kastım yani vekilleri olsa bile bazı isimler mühimdir. Mesela Fahrettin Kerim Gökay uzun zaman İstanbul'da belediye reisi yapmıştır. Bir ara valilik yapmıştır. Hı hı. Bu ruh ve sinir hastalıkları mütehassısıdır. Mazhar Osman'ın asistanıdır. Ufak tefek bir kişi. Mini mini valimiz ne olacak halimiz diye halk arasında mani yazılmıştır. Fahrettin Kerim Gökay'ın İstanbul'da uzun zaman, ha bir de şu var. Tek parti devrinde belediye reisi çok uzun zaman kalmıştır. Lütfi Kırdar, ondan önce Muhittin Üstündağ, ki Mustafa Üstündağ'ın babası. Bunlar 11, 12, 13, 15 sene kalmışlardır. Ve bu üçü bilhassa Cumhuriyet devrinde Lütfi Kırdar, Fahrettin Kerim Gökay ve Muhittin Üstündağ İstanbul Belediyesi'ne ciddi manada damgasını vurmuş şahsiyetlerdi. Ama bu devir dediğim gibi tek parti devri olduğu için hükümetin arzusu istikametinde her şey yürüyordu. Ha bir Cemil Paşa var. Meşrutiyet devri belediye reisi. Operatör Cemil Paşa, Cemil Topuzlu. Bu ehemmiyetli bir belediye reisi. Sultanahmet'in zamanında doktor ve iddiaçılar bunu belediye reisine getiriyorlar. Diyeceksiniz ya doktorun belediye reisi alakalı. Evet olabilir. Bence de mantıksız. Nitekim bazıları da bunu tenkit etmişlerdir. Yaptıkları icraatlar da umumiyetle tenkit de sebep olmuştur. Cemil Topuzlu İstanbul'a ciddi manada damgasını vuran bir belediye reisi olmuştur. Pek çok yolların açılması, meydanların yapılması onun zamanına rastlanıyor. Mesela Sultanahmet ile Ayasofya arasında bir mahalle vardı. Bu mahalle yandı. Ve belediye reisi müdahale etmedi. Orayı meydan yapmak istiyordu çünkü. Yangına müdahale edilmedi. Orası yandı tamamen. Hoş müdahale edilse söndürülebilir miydi? Ayrı bir mesele. Bugün işte o meşhur meydan Cemil Topuzlu'dan kalmadır. Halbuki şurası
Sultanahmet'teki meydandan bahsediyorsun.
Evet, şurası tenkit ediliyor ki meydan Avrupa'yı bir anane. İslam devletlerinde meydan pek yoktur. Meydan ananesi bizde yoktur.
Bizde meydan dediğiniz şey cami.
Cami, çeşme, çarşı ve hükümet binalarının bulunduğu açıklığa okul. Meydan derler. Bunlar büyük meydan. Ortası havuzlu, heykelli, fıskeli öyle bir meydanı tasavvur edin. Fransa'da olduğu gibi. Yalnız şunu Taksim kaçırıyorlar. Meydanı. Taksim Meydanı gibi. Şunu gözden kaçırıyorlar. Avrupa'da şehirler düz. ve yuvarlak bir şekilde büyüyor. İstanbul buna müsait bir yer değil.
Şimdi Paris'e yukarıdan baktığınızda bütün caddelerin nizami olarak nasıl yayıldığını görüyorsunuz.
Onu da Haussmann diye 3. Napolyon devri belediye reisi vardı. Onların da Haussmann'ı meşhurdur. O Haussmann yaptı. Yani Paris'te çok sık yangınlar, zelzeleler sebebiyle çok salaş bir şehirdi. Haussmann'dan çoğunu istimlak etti. Para da vardı. Arkasında Napolyon'un desteği vardı. Şehri yıktı. Tabii bu da tenkit ediliyor. Paris gibi dünyanın en eski şehrini sırf belediye namına yıktı. Mahalleleri ortadan kaldırdı. Yani düşünün şu anda Paris Haussmann'dan kalmadır. Ondan eski bina hiç yoktur. İşte birkaç Notre Dame falan binaları var. Paris yeni bir şehirdir. Çok yeni bir şehirdir. Sokaklarında dolaştığınız binaların hepsi Roma gibi değildir. Hepsi 19. asırdan kalma. Yıldız gibi. Champs-Élysées zaten evet. Yıldız. Yıldız şeklinde meydanlar, meydanlara açılan yollar böyle yaptı. Ama Paris buna müsaitti. Dümdüz bir yer. İstanbul böyle bir yer değil. İstanbul'da meydan gülünç oluyor. Eğri. Bunun için tutuyorsunuz. Cami yıktılar. Mezarlıkları ortadan kaldırdılar. İstanbul'da çok eski mezarlıkları ortadan kaldırdılar. Meydan yapacağız diye. Güzelim kışlaları ortadan kaldı. Park yaptı. Tamam park bir ihtiyaç. Ama dediğim gibi İstanbul'un kendine mahsus bir yapısı hiçbir zaman olmadı. Bu Cemil Paşa devrinde başladı. Hatta daha önce Fuat Paşa'nın sadrazamlığına tarihleniyor. Sonra Cemil Paşa. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan planlar, Prost adında bir Fransız uzman getirdiler. Prost çok akıllı bir adam dedik, yazık ediyorsunuz bu şehre dedi. Bu şehir tarihi bir şehirdir, sizin istediğiniz gibi olmaz. Hayır dediler, biz böyle istiyoruz. O zaman Prost onların istediği gibi yaptı. Şimdi Prost günah keçisi oldu. İstanbul'u Prost mahvetti. Halbuki hükümet ne dediyse onu yaptı, o ikaz etti baştan. Evet. Yüksek bina yapmayın, burası zelzele mıntıkası dedi. İkincisi silüetine mani olur dedi. Hı hı. Ama dinlemediler Prost'u.
Şimdi konuştuğumuz ama maalesef evet. Şu anda rüzgarı bile kesilmiş olan İstanbul'dan
evet. Bir de hükümetler çok müdahale ettiler İstanbul'a. Menderes zamanında da mesela büyük caddeler falan. Bu İstanbul'un tabii belediye meselelerini arttırdı. En son tabii meşhur belediye başkanı Bedrettin Dalan, Halic'in temizlenmesiyle ismini meşhur oldu, onunla tanındı. Yani belediye başkanları her zaman çok sevilen ve çok sevilmeyen insanlar olarak tarihe geçmiştir.
Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.